Ayrım 36.
Valizimi hazırlamaya koyulduğumu zannetmeyin. Koltuğa rahatça oturdum. Bir sigara yaktım ve ayağımı yere vurarak aşağıya birinin gelmesi için adetim olan işareti verdim. İçeriye Davut Ağa girdi. Amir tavrı ve sesiyle dedim ki, "Ha, sen misin? Beyrut'a gitmiyorum. Avukata söyle, nafile beklemesin, kendisi teşrif etsin." Baş üstüne beyim. "Yok, sözüm bitmedi. İyi dinle. Beyrut'a sen gideceksin ve ben çağırıncaya kadar orada kalacaksın. İlk geldiğin zaman indiğin otele yerleş ki lüzumunda bulayım." "Öyle olsun beyefendi. Nezir'e de izin veriyorum, köyüne dönsün. Çiftlikte işi kalmadı." "Söylerim efendim. Ama Nuriye teyzeyi de beraber götürecek." Cüzdanımdan 4 tane 50'lik çıkardım. Hasır masanın üstüne koydum. "İkisi senin cep harçlığın, ötekilerde Nezir ile Nuriye'nin hakları. Haydi cümlenize selametler. Metr Haşim mazur görsün, kendisini uğurlayamayacağım." "Siz burada tek başınıza mı kalacaksınız?" "O benim bileceğim iş. Kahyam vaktiyle Eşkıya reisinden aldığı emirlere nasıl itaat etmişse aynı usulde kılı kıpırdamaz görünerek odadan çıktı. Bu soygunculara meram anlatmanın imkanı yok. İpi, eşyayı, mektubu da göstersem inanmayacaklar. İnanmak işlerine gelmez. Metra Haşim hepsini kent tarafına çekmiş. Çalacağı minarenin kılıfını iyi hazırlamış. Zannediyorum ki Alman grubu ile çalışıyor. Nihan da o grup kaçırdı. Odayı aradım. Ne ip vardı, ne de sevgilime ait tek eşya. Malum mektubu da bulamadım, aşırmışlardı. Abdullah kutusunu da yok etmişlerdi. Hele defolup gitsinler, kümbeti gözden geçiririm. Çektiğimiz taşa bir daha bakarım. Herhalde bunu sapasağlam hale getirememişler. Gene oynuyordur," diye söylendi. Aşağıyı dinliyorum. Ayak sesleri duymaktayım ama konuşan yok. Az sonra sesler avludan, biraz geçince bahçeden işitilmeye, sağırlaşmaya başladı. Nihayet motorun işlediğini fark ettim. Pencereye koştum. İşte birer birer biniyorlar. Nezir, Davut Ağa ve Nuriye teyze arkaya geçtiler. Demek ki Haşim şoförün yanında. Evet, yandan görüyorum orada. Araba hareket etti. Toprak yolu açtı. Şoseye saptı. Şutora, yani Beyrut istikametinde gözden kayboldu. Sevinçle bağırıyorum. Yalnız kaldım. Ne başıma. Ah Nihan, şimdi sen geliver. Seni çok istiyorum. Ne defini, ne yat. Sadece seni istiyorum. Birdenbire sevincim dağıldı. Dumandan bir sevinç bu. Şimdi mahzunum. Güneş uzakta Lübnan silsilesinin çıplak tepeleri arkasına doğru, sanki her günkünden fazla bir süratle kayarcasına çekiliyor. Neredeyse karanlık basacak. Basacak olan yalnız karanlık mı? Çetelerden biri de çiftliği basabilir. Hücuma bu gece uğramayacağım ne malum. Daha münasip bir zaman bulunmaz. Tek başımayım. Tek başım olduğumu Haşim Alman grubu biliyor. Ermeni grubu da gözleri tarafından haberdar edilmiştir. Kanaatim şu ki bu grup Ferhan etrafında daima bir adamını bulunduruyor. Ve şosede günün muhtelif saatlerinde geçen kendi şoförlerine işaretle muntazaman malumat veriyor. Çetelerden hangisini yanı kaçırdı yahut elde etti yahut da söyletti? Sırrı öğrendiyse o çete haydutları bu gece çiftliğe gelecek. Beni ya bağlayıp zararsız hale sokarak veya büsbütün temizleyerek defineyi alıp götürecekler. Tabii bir kamyonda getirecekler. Jandarmalarla birlik olmadıkları ne malum. Allah'ım, ıssız bir ovadayız. Şose işlek ama burası yoldan yeter derecede uzak. Azıcık da çukur. Ayrıca geçit vermeyen bir toprak yol üzerinde. Ancak çiftlikte işi olanlar bu yola sapar. Niçin sapsınlar? Jandarma devriyeleri de uğramaya lüzum görmez. Bir kamyon ise çiftlik yoluna şaşılacak bir nakil vasıtası değildir. Gübre, zahire taşır. Hem geceleri çalışmak gündüzlerin çok sıcak olduğu iklimlerde alışılmış manzaralardandır. karanlık büsbütün basmadan, kümbeti gözden geçirmek lazımdı. Taşı görmeden sakin olamayacaktım. Tam bir sakinlik değilse de soğukkanlılığa ihtiyacım var. Bir defa tabancamı da muayene etmeliyim. Elimi pantolonumun arka cebine götürdüm. Lanet diye haykırdım. Onu da aşırmışlar. Ne zaman? Avluda fenalık geçirdi, içeriye yatırdıkları sırada muhakkak. Damat oluvermişti, artık şüphem kalmadı. Baskın bu gece. Hayatımı tehlikeye koyup beklemek. Doğru mu? Hemen gitmeliyim. Şoseden otomobiller vızır vızır işliyor. Boşunu bulamazsam şu tora ne kadarcık yer yürürüm. Fakat kaçmayı haysiyetime yediremiyorum. Hele meydana hasımlarımı bırakmak arıma dokunuyor. Hayır, bu benim karım değil. Kalmalıyım. Hem diye söylendim. Çetelerde neler Nihan'ın baskın yapması ihtimal de mevcut. Daha birkaç saat bekleyebilirim. Herifler ancak gecenin geç vaktinde gelecekler. Karar kümbetin tetkikinden sonra vermeli. Elektrik fenerini yanıma aldım ama yakmadım. Dikkati çekmek istemiyorum. Zaten dışarısı henüz alacakaranlık. Annem bilmem kaç aşın uzaktan gelenin kim olduğunu anlayıncaya kadar akşam namazı kılınabileceğini söylerdi. Hatırıma bu geldi. Aynı zamanda yüreğimde de muhabbeti tazelendi. Engin denizde fırtınaya tutulduğumuz yahut sisle çevrildiğimiz vakitte anamı hatırlardım. Şüpheli, tehlikeli bir vaziyette akla ana geliyor. Kaç yaşında olursanız olunuz, eğer Allah'a inanmıyorsanız onun yerini ana tutar. Endişeye düştüğünüz zaman ananızı anarsınız. Ben ikisine de inanıyorum. Şimdi ikisini de anıyorum. Hatta bir ara Mihrican halamı da düşündüm. Hani dilenci halayı, bana Ferhan arazisini bırakan ruh hastası kadını. Birden korkum arttı. Evet diye söylendim. Ruh hastasıydı bu kadın. Zengin olmasına rağmen dilenci hayatı geçiriyordu, dileniyordu bile. Dedemin hemşiresiydi. O halde bizim kanımızda ve soyumuzda delilik var. Kümbete doğru alacakaranlıkta sinsi sinsi giderken aklıma ilk defa gelen ihtimalden şiddetli ürktüğümü anladım. Hayır, ihtimal değildi bu. Büyük halam deliydi. Veraset nazarilerine göre o gibi tarlar, yani bozukluklar, nesiller atlayıp kendini gösterir ki. Demek ki babamı ve küçük halamı esirgemiş. Torunun da tekrar meydana çıkmıştı. Ben pek de normal bir adam sayılmazdım. Mırıldandım. Tamam, anlaşıldı. O hafif yorgun olduğum haller. Basbayağı delilik. Lüzumsuz öfkelerim. Dalgınlıklarım. Şu çiftliğe kapanışım. Bazen inzivaya çekilip bazen coşkuncasına insan içine karışmaya can atışlarım. Hepsi dengesizlik belirtileri. Nihan'a tutkunluğum da gayrı tabii. Zihnim bir cihete takıldı. Peki ama bir deli kendisini bu derece isabetle muhakeme edebilir mi? Kargolarda, yani şileplerde vakit bulup çeşitli eserler okumuş olduğum için akıl hastalarının envai ve tezahürleri hakkında malumatsız değildim. Ancak biliyordum ki meslekten yetişmemiş, ciddi tahsil görmemiş doktorluk hevesleri teşhislerinde iksir ya dehşete kapılarak fena halde yanılırlar. Hoş, aynı hataya düşen bedbin ve mübalağacı ruhlu doktorlar yok mudur? Fakat nikbin olanlar da çoktur. Asıl hekim kendisini bu iki ifrattan kurtarıp ne heyecanlı ne de aşırı, tamamıyla ölçülü, kısaca sağlam bir adam olmalıdır. Ben şu vaziyetimde ayrıca köksüz bilgilerle kendi kendime sağlam bir teşhis koyabilir miyim? Madem ki bu kadar iyi düşünebiliyorum, aklım yerindedir. Maneviyatım üzerinde iyi bir tesir hasıl eden son kanaatim ile yürüyüşüm değişti. Tekrar dikleştim ve sert adımlarla kümbete girdim. Düğmesine bastığım fenerin ışığını duvardaki malumlu kutuya yerinden kaldırıp tekrar koyduğumuz taşı çeviriyorum. Dikkatle bakıyorum. Görünürde bir şey yok. Taş öbürlerinden farksız. Sanki hiç dokunulmamış. Davut çok iyi yerleştirmiş dedim. Eski haydut iz bırakmayı sevmez. Bu mahluka mazisini bildiğim halde güvenmekte hata ettim. İşte nihayet ciddiyetini meydana koydu. Efendisini atlattı. Ona verecekleri birkaç yüz sarı altını ben kendisine esirgeyecek miydim? Bin tanesini avucuna sayardım. Nihan da ayrıca hissesinden bir şeyler ayırırdı. Yerdeki iri bir taş basamak üstüne oturdum. Feneri de söndürmüştüm. Karanlık hoşuma gitti. Kümbetin kapısız girişinde dışarının alaca rengi gittikçe koyulaşıyor. Bir eksiklik duyuyorum ama nedir? Ben burada insanların çekilmesinden sonra bu derece yalnız kalmayacaktım. Birdenbire hatırladım. Köpek, köpek nerede? Yenisinin adını Davut Ağa, köydeki köpeğini düşünerek zalim koymuştu. Yani zalim. Sözünü köylü ağzının aldığı şekil. Köylü telaffuzlu köpeğe çok yarışıyordu, beğenmiştim. Zalım, zalım diye çağırmaktan hoşlanıyordum. Hayvancağız da kendisine verilen ismi sevmiş görünüyordu. Galiba köpekler, kediler, vatlar bizim taktığımız adların çoğunu beğenmezler. Böyle isim olur, yakışıyor mu bana dercesine, yüzümüze baktıklarını, zevksizliğimizi yahut zekasızlığımızı şaştıklarını tahmin ederim. Zalıma seslendim, cevap çıkmadı. Anlaşılan onu da otomobili ben görmeden koyup götürmüşlerdi. Niçin? Zira geceleyin yabancılarla geldikleri vakit havlayıp dikkatimi çekmesini istememişlerdi. Uyurken bastırmayı düşünüyorlardı. Aklımdan bir sürü plan geçiyor. Düşmanlarıma bir oyun oynamak, tuzak kurmak için kafamı yormaktayım. Bunlardan biri acele işte oraya gidip telefonla hükümete haber vermek. Çiftliğe gizlice jandarma yerleştirip defini el atacakları sırada herifleri yakalatmak. Altınları kaybederim ama başkaları da avuçlarını yalar diyor. Başlarına geleceği düşünerek gülümsüyordum. Bu hayallere daldığım sırada epeyce vakit geçmiş olacak kim? Etrafa göz atınca gecenin bastığını gördüm. Şu var ki yüksek ve rutubetsiz ovalara mahsus gecelerdendi. Karanlığı potüsü et deri gibi tüylü ve yumuşak. Aynı zamanda yeni kaynamış zift gibi gri pırıltılı hoş bir şeydi. Dışarıya çıkınca lambamı yakmasam yıldızların ışığında rahat rahat etrafımı gözlemek mümkündü. Hem bunu hesaplıyor hem de şu son hadiseleri gözden geçiriyordum. Adamların metre haşimi karşısında Nihan'ın ilk gelişini inkar etmemişlerdi. Üçü de yağmurlu gecede çiftlikte yattığını tasdik hususunda birleşiyorlardı. Ancak sabahleyin ben uyanmadan gittiğini, bir daha da gelmediğini söylemekle amaçları neydi acaba? Sebebi şu. Define meselesi bundan sonra ortaya çıkıyor. Lafının edilmemesi lazım. İyi ama inkar etmekten, bilmezliğe vurmaktan ne çıkar? Benim bilmem yetmez mi? Zaten işi öğrenmiş olan yalnız Davut. O da definenin gizlendiği nokta hakkında malumatsız. Nihan'a bir defa gelmiş göstermekle dava halledilmiş olmaz ki. Derken içime bir şüphe düştü. Gerçekten delicesine bir şüphe. Her sekli güzel sıkın bir defa o yağmurlu gece gelmiş ve sabahleyin erken gitmiş, artık bir daha görünmemiş olmasın. Hatıralarımı yokluyorum. Hayret. İlk gecenin olay ve manzaraları gayet canlı berrak. Üst tarafı iyice silik. Şose kenarında duran sözde bozulmuş otomobile sanki çamurlara bata çıka yürüdüğümü, şoförü zorla indirdiğimi, sonraki vahşi cinsiyet sahnesini, hepsini bütün ayrıntılarıyla tekrar ediyorum. Ağzındaki sütlü çikolata kokusunu bile duyuyorum. Eve gidişimizi de görüyorum. Gerisini hatırlamıyor değilim. Ancak bunlarda öbürleri kadar açıklık yok. Saçma dedim. Edepsizlerin tesiri altında kaldığım için şimdi bana öyle geliyor. Sigara kutusundan çıkan kroki gözümün önünde. Almanca sözleri zihnimden okuyorum. Yer altında dünya var. Rüzgar gülü. Çizgiler, hepsi. Şunları da aklımdan geçiriyorum. Mahut Alman isimlerini de uydurmamıştım herhalde. Bir Baldur von Schirach, bir von Blomberg. Nereden, nasıl icat edilir? ya koca bir harp hikayesi, altınların miktarı, kaç sandık tuttuğu, kaç kilo geldiği, bunları birisinin bana anlatması lazımdı. Yahut bir yerde okumuş olmalıydım. Laurent gazetesi kocaman başlıklarıyla zihnimde belirdi. Nihan'ın valizinden çıkarıp elime tutuşturduğu gazeteydi bu. Bu gazete 12 Kasım 1937 tarihliydi. İdarehanesine gidip koleksiyonu da bulabilirdim. Zira hala çıkıyor. Beyrut'a indikçe alıp okuyorum. O nüshayı muhakkak bulurum diye düşündüm. Fakat şu dakikada asıl mühim olanı geceyi çiftlikte geçirip geçirmemekliğim meselesi. Kalayım mı? Gideyim mi? Gidip hükümeti haberdar edeyim mi? Karara varamıyorum. Kümbette oturup bütün ihtimalleri incelemekte devam ediyorum. Kafamın içinde yer edip kalan bir tip var. Metre Haşim'in şoför olarak garajdan aldığı beli tabancalı iri adam. Bunu nedense hiç unutmuyorum. Şimdi bile sanki yanımda karşımda. Karanlığın ortasında hiçbir şey görünmezken. O karanlığı içe sayan kendinden ışıklı bir hayal mahluku gibi varlığını belli ediyor. Bazı yanıltma kitaplarında ruhların güya fotoğraflarını gösteren resimlere rastlarız ya. Böyle bir şey. Görüyorum da elimi sürsem bulamayacağım biliyorum. Kuruntu. Demin çiftlik binasından çıkarken hem sokak kapısını hem de avlununkini kilitlemiş, anahtarlarımı yanıma almıştım. Şayet şuraya gideceksem eve uğramadan olduğum kıyafetle yol tutturabilirdim. İyisi de bu. Zaten kafi derecede heyecan geçirmiş. Hala heyecanlıken kendimi üstelik muhtar alı hiç değilse sürprizli bir gece macerasına atmamalıydım. Meyhaneci Butrus'un otelinde kalıp sabahı beklemenin daha uygun olacağını düşündüm. Niçin saklamalıyım? Biraz da korkmuştum. Adeta korkuyordum. Korku bazı defa mantığın ve aklın bir refleksi insan kurtarıcısı olabilir. Atalarımız bu gerçeği kaçanın anası ağlamaz şeklinde anlatmışlar. Kaçan daima korkan değildir. Vaziyeti kavrayıp düşmanına kolay bir başarı kazandırmayı istemeyen olgun insandır. Kümetten çıkıyorum. Ştora'ya gideceğim ve giderken yolda ne yapacağımı kararlaştıracağım. Evin önüne geldiğim zaman gayet tabii bir hareketle başımı kaldırdım ve odamın pencerelerine baktım. Haykıramadım, yoksa haykırmak için ağzımı açmıştım. Sesim çıkmamıştı. Pencereler aydınlıktı. Odada biri vardı, lambaları yakmıştı. Nihan gelmiş. Nihan yukarıda beni bekliyor diye nihayet bağırabildim. Yahut bağırdığımı sandım. Kapıya doğru koşuyorum, hem koşuyor hem de şunu düşünüyorum. Peki ama nereden nasıl girdi? Her taraf kapalı ve kilitli. Durdum. Camları dikkatle gözden geçirdim. Hiç şüphe yok, lambalar yanıyor. Yukarıda, daha doğrusu evin içinde muhakkak bir insan var. Bir tane mi, birçok mu? Sakın Davut Ağa dönmüş olmasın. Onda da anahtarlar olması lazımdı. Lamba yakıp kendisini bana hissettirmekten çekinmeyen insan şüphesiz ki dosttur. Ya Nihan yahut vicdan azabı duyduğu için geri dönen ve efendisinin yardımına gelen Davut. Sesleniyorum. Davut Ağa, sen misin? Kahyam suç işleyip nedamet getiren ve kusurunu affettirmek için fedakarlıklar yapmaktan çekinmeyen, yaratılışta bir adam olduğundan dolayı şimdi çiftlikte kendisine düşen vazifeyi yapmaya, yani icap ederse silahıyla beni de defineyi de savunmaya gelmiştir. Ne usta nişancıdır o. İyi bir siper bulursa 10 kişi sabaha kadar oyalayabilir ve bunun ucunu gösteren alnının ortasından vurup yere serebilir. Zaten eski aydutun rahat döşeğinde değildi. Bir olay çarpışma esnasında öleceğine dair içimde izahı mümkün olmayan bir his var. Galiba böyle bir hadisenin eşiğindeyiz. Tekrar çağırıyorum. Davut Ağa! Cevap yok. Camlarda ışık duruyor. Hayır. Işıklar yavaş yavaş kısılıyor. Kayboluyor. İz bile kalmadı. Sırtımdan bir ürperme geçti. Tüylerim diken diken oldu. Vücudum buz gibi. Işıklar söndüğü için mi? Değil. Üzerime çullanıldığı, kollarımın yakalanıp arkama çevrildiği için donup kalmıştım. İlk düşüncem şu oldu. Eyvah, define elden gitti. Belki de definenin bulunduğu yere benim cesedimi gömecekler. Başımdan aşağı bir ört. Hayır, ketenden bir çuval geçirildiğini anladım. Kıskıvrak bağlanmış bir yük haline sokulmuştum. Fakat ağzımı tıkamamışlardı. Ne lüzum var? Bağırmak fayda etmez. Bağırınca sesimin çıkmaması için susturmayı elbet bilirlerdi. Kadere razı oldum. İşte karga tulumba edip beni bir yere götürüyorlar. Az sonra şey anladım. Bir otomobil içindeyim. İki kişinin ortasında. Bu adamlar konuşmuyor. Hor muamele de etmiyorlar. Hatta aksini yapıyorlar. En geniş yeri bana bırakmışlar. Kenara çekilmişler. Bir el sırtımı okşuyor. Hem de şefkatle. Ve Davut Ağa'nın mahzunlaşan sesini işitiyorum. Üzülme beyim. Korkma. Sana fenalık eden yok. Hepsi iyiliğin için. Bu da geçecek. Böyle olacağı belliydi. Ben çoktan işin farkındaydım. Bir başkası Arapça konuşuyor, tanımadığım biri. Ona Metr Haşim'in sesi Arapça cevap verdi. Demek avukatım da burada. Galiba ufak bir münakaşa geçmektedir. Nihayet otomobil hareket etti. Edince de rüzgarın serinliğini duydum. Bir de baktım ki yüzümü açmışlar. Şoförün yanında oturan adam şeklinde anladığıma göre Haşim. Sağımdaki Davut Ağa. Solumdaki de muhakkak gündüzki şoför. O beli tabancalı iri yarı adam. Yahya'ma soruyorum. Nihan nerede, sizinle değil mi? Bizimle değil ama onun yanına gidiyoruz. Sizi dağda bir köşkte bekliyorum. Şimdi de avukatım Fransızca diyor ki her şey düzelecek Nebil Bey. Böyle yapmak mecburiyetindeydik. Sizi o halde bırakamazdık. Kötü şeyler aklınıza gelmesin. Dostlar arasındasınız. Ona da sordum. Nihan'a ne yaptınız? Aynı cevabı verdi. Cebel'de buluşacağız. Az sonra göreceksiniz. Yalan. Yerimden fırlamak istiyorum. Bacaklarım hareket etmedi. Kollarım da kımıldatamadım. Haykırıyorum, kıvranıyorum. Ağzım hiddetten, histen, zayıflıktan köpürüyor. Şoför yerindeki adam bu defa Haşim'e Fransızca diyor ki, gördünüz mü? Fikir lazımdı. Demin mani olmamalıydınız. Araba durdu. Ştora'yı geçtik mi farkında mıyım? Zaten bütün bu anlattıklarım pek açık değil. Hem karanlıktayız, hem de yüksek ova gecesi nedense sizde. Davut Ağa yalvarıyor. Bağırma beyim. Çırpınma öyle. Fayda etmez. Susturmasını bilir onlar. Ulurcasına sesler çıkarıyorum ve boyuna çırpınmaya çalışıyorum. Yanımdaki çam yarmaz herifin kucağındayım. Gözlerimi eliyle ördürüyor. Telaşlı sesler ve hareketler. Ötesini pek hatırlamıyorum. Tek bildiğim şey kolumdaki sızı. O da duyulmaz oldu. Rahatım. Uyku bastırıyor. Derin bir nefes aldım. Artık ne konuşmak istiyordum. Ne haykırmak. Ne de çırpınmak. Defineyi düşünmemeye başladım. Nihan'a